10. bölüm. Vahşi bir kovalama ve rahat bir kaçış. İhtiyar Beppo'nun gıcırtılı bisikletinin sesi geceyi yırtıyor gibiydi. Olanca gücüyle pedal çeviriyordu. Duman hakimin sözleri kulaklarında çınlıyordu durmadan. Bu garip kızı ele alacağız. Onun bize bir daha zarar veremeyeceğinden emin olabilirsiniz sanık. Bunun için bütün olanaklarımızı kullanacağız. Hiç kuşku yoktu. Momo'yu büyük bir tehlike bekliyordu. Hemen ona koşmalı, onu duman adamlara karşı uyarmalıydı. Nasıl yapacaktı kendi de bilmiyordu ama onu bu adamlardan korumalıydı. Herhalde bir çaresini bulacaktı. Beppo pedallara gittikçe daha hızlı basıyordu. Beyaz saçları rüzgarda uçuşuyordu. Tiyatroya kadar önünde uzun bir yol vardı. Harabenin çevresine dizilmiş bir yığın gri renkli şık arabanın farları ortalığı gündüz gibi aydınlatmıştı. Düzinelerce duman adam tiyatronun taş merdivenlerinde bir aşağı bir yukarı koşuşup köşe bucağı didik didik araştırıyorlardı. Sonunda Momo'nun odasına inilen duvardaki deliği buldular. Birkaç kişi hemen içeri girip yatağın altını, üstünü, hatta ocağın içini aradı. Sonra dışarı çıktılar. Üstlerini başlarını silkelediler ve omuzlarını silkerek birbirlerine baktılar. Birisi kuş uçmuş dedi. Bir diğeri gece yarısı çocukların yatağında olması gerekirken ortalıkta dolaşmaları ne can sıkıcı şey diye konuştu. Üçüncüsü düşüncesini belirtti. Bu durum hiç hoşuma gitmedi. Sanki birisi vakitlice ona haber vermiş. İlk konuşan olacak şey değil dedi. O birisinin bizim kararımızdan, bizden önce haberi olması gerekirdi. Duman adamlar birbirlerini korkuyla süzdüler. Üçüncüsü tekrar konuştu. Eğer birisi ona haber vermişse artık buralarda durmayacağı kesin. Burada onu arayacağız diye fazla oyalanmamalıyız. Başka bir öneriniz mi var? Bana kalırsa hemen merkeze haber verelim. Büyük kuşatma emri çıkarsınlar. Merkez haklı olarak önce çevreyi iyice araştırıp araştırmadığımızı soracaktır. Pekala. Öyleyse çevreyi araştıralım. Ama eğer kız birinden yardım görüyorsa büyük bir hata yapmış olacağız. Gülünç. Bu durumda merkez nasıl olsa büyük kuşatmayı uygulayabilir. O zaman bütün ajanlar araştırmaya katılır. Çocuğun elimizden kurtulma şansı yok. Hadi, şimdi iş başına beyler. Oyunun kuralını biliyorsunuz. O gece çevre halkı durmaksızın ortalıkta dolaşan arabalara bir anlam veremedi. En dar yollara, en taşlı sokaklara kadar dalıp çıkan arabaların gürültüsü gün ağarıncaya kadar sürdü. Kimse gözünü kırpmadı. Aynı saatlerde Momo, kaplumbağanın peşinde büyük kentin caddelerinde yürüyordu. Gece yarısı olmasına rağmen herkes ayaktaydı. Kalabalık sokaklarda insanlar akın akın gidip geliyorlardı. Bir itiş kakıştır sürüyordu. Caddeler araba doluydu. Otobüsler tıklım tıklımdı. Binaların duvarlarında ışıklı reklam panoları bir yanıp bir sönerek etrafa çeşit çeşit renkler saçıyorlardı. Bütün bunları daha önce hiç görmemiş olan Momo, gözlerini kocaman açmış, kaplumbağanın arkasından rüyadaymış gibi yürüyordu. İkisi de kimseye çarpmadan, kimse sokak başları geçiyorlardı. Arabalar önlerinden, arkalarından akıp gidiyor, yayalar çevrelerinde yürüyor ama hiç kimse ne kaplumbağaya ne de Momo'ya aldırış ediyordu. Onların yüzünden ne tek bir araba fren yaptı, ne de bir yaya yolunu değiştirdi. Kaplumbağa nerede araba bulunmadığını, nerede yayalara rastlanmayacağını önceden sezerek yürüyordu sanki. Böylece ne konuşmaları, ne de durup beklemeleri gerekmeden yol alıyorlardı. Yavaş, fakat hep aynı tempoda. Momo, insanın bu kadar yavaş yürüyüp de bu kadar ilerleyebilmesine şaştı kaldı. İhtiyar çöpçü Beppo, tiyatroya vardığı zaman bisikletinin farının zayıflığına rağmen bir şeyler olduğunu hemen fark etti. Harabenin etrafında bir sürü tekerlek izi vardı. Bisikletini çimenlerin üzerine fırlattığı gibi Momo'nun odasına koştu. "Momo!" diye seslendi yavaşça. Sonra daha hızlı, "Momo!" Cevap yok. Beppo yutkundu. Boğazı kupkuruydu. Karanlıkta ayağa takıldı, sendeledi. Ayağı burkuldu. Titreyen parmaklarıyla bir kibrit çıkarıp yaktı. Etrafına bakındı. Masa ve iki sandalye devrilmiş, yatak alt üst olmuştu. Momo ortada yoktu. Beppo bir anda yüreğinde duyduğu acıdan hıçkırmamak için dudaklarını ısırdı. Allah'ım, ah Allah'ım, onu götürmüşler. Benim küçük kızıma almışlar. Çok geç kaldım. Ben şimdi ne yapacağım? Ben artık ne yapabilirim? Eli yanınca kibriti söndürüp attı. Karanlıkta kalmıştı. Aceleyle delikten geçip yukarı çıktı. Burkulan ayağına aldırış etmeden bisikletine atladı. Gigi'ye diyordu durmadan. Gigi'ye haber vermeliyim. Gigi koşsun. İnşallah kaldığı barakada bulurum onu. Gigi bir süredir pazar geceleri bir barakada bekçilik ederek birkaç kuruş fazla kazanmaya çalışıyordu. Burada eski arabalar parçalanıp satılıyordu. Birkaç kere hırsızlık olduğundan bekçi tutmak gerekmişti. Beppo barakanın kapısını yumrukladı. Gigi belki araba hırsızlarıdır diye önce hiç ses etmedi. Sonra Beppo'nun sesini tanıdı. Ne oluyor yahu diye çıkıştı. Böyle gürültüyle uyandırılmaktan hiç hoşlanmam ben. Beppo nefes nefese Momo diyebildi. Momo'nun başına kötü bir şey geldi. Ne diyorsun? Diye uykulu uykulu yatağının üzerine çöktü Gigi. Momo mu? Ne oldu ona? Beppo soluyarak ben de daha bilmiyorum. Kötü bir şey dedi. Sonra bütün başından geçenleri bir bir anlattı. Çöplükteki yüksek mahkemeyi, harabenin çevresindeki tekerlek izlerini ve Momo'nun yerinde olmadığını. Bütün gayretine ve Momo söz konusu olmasına rağmen yavaş konuşma huyu yüzünden anlatması epeyce zaman aldı. Sonunda baştan beri seziyordum zaten. İyi olmayacağını biliyordum bu işin. İşte intikamlarını aldılar. Momo'yu kaçırdılar. Allah'ım, Gigi ona yardım etmeliyiz. Ama nasıl? Ama nasıl? Diye sözünü bitirdi. Beppo konuştukça Gigi'nin yüzünde renk kalmamıştı. Sanki ayaklarının altından dünya kayıp gitmişti. O ana kadar her şey ona şaka gibi gelmişti. Bu da sonunu düşünmeden başladığı öyküler gibi bir oyundu sanki. Yaşamında ilk defa onun hayal gücünün dışında kendi başına bir öykü oluşuyor ve o seyirci kalıyordu. Felç olmuş gibiydi. Bir süre sonra konuşabildi. Bak ne diyorum Beppo. Belki de Momo dolaşmaya çıkmıştır. Sık sık yapar bilirsin. Bir defasında 3 gün 3 gece görünmemişti. Belki de şimdilik bu kadar korkacak bir şey yoktur. Ya tekerlek izleri diye sordu Beppo. Ya yatağın yorganın karıştırılması? Tamam evet diye yatıştırdı onu Gigi. Farz edelim ki biri oraya geldi. Momo'yu bulabildiğine malum. Belki de Momo daha önceden gitmiştir. Yoksa her şeyi alt üst edip aramazlardı. Ya onu buldularsa diye bağırdı Beppo. Ne olur o zaman? İki eliyle genç arkadaşının yakasına yapışıp sarsmaya başladı. Gigi, deli olma. Duman adamlar gerçekten var. Bir şeyler yapmalıyız. Hem de çok çabuk. Sakin ol Beppo, dur. Diye korkuyla kekeledi Gigi. Elbette bir şeyler yapacağız. Ama önce iyi düşünelim. Daha Momo'yu nerede arayacağımızı bile bilmiyoruz. Beppo, Gigi'nin yakasını bırakarak ben polise gidiyorum dedi. Aklını başına topla diye atıldı Gigi. Bunu yapamazsın. Harekete geçtiler ve bizim Momo'yu buldular diyelim. O zaman ona ne yaparlar biliyor musun? Ondan haberin var mı senin? Kimsesiz çocukları nereye götürdüklerini biliyor musun Beppo? Pencerelere demir parmaklıklı bir yuvaya tıkacaklar onu. Momo'yu oraya mı göndermek istersin? Beppo çaresiz önüne bakarak hayır dedi. Bunu istemem. Ama ya başı dertteyse? Gigi sözünü sürdürdü. Ama düşün bir kere. Ya öyle değilse belki dediğim gibi o bir yerlere dolaşmaya gitmiştir. Sen de başına polisleri sardıracaksın. Bu durumda Momo'nun sana nasıl bakacağını düşünmek istemiyorum. Beppo masanın önündeki bir sandalyeye çöktü ve başını kollarının üstüne dayadı. Doğrusu bilmiyorum diye inledi. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Gigi bence dedi en iyisi biz yarına ya da öbür güne kadar bekleyelim. Eğer Momo'dan bir ses çıkmazsa polise bildiririz. Ama inşallah o zamana kadar her şey yoluna girer. Biz üçümüz bu halimize güleriz. Öyle mi dersin diye mırıldandı Beppo. Üzerine bir yorgunluk çökmüştü. Bugünkü olaylar bu yaşlı adama çok fazla gelmişti. Gigi elbette diyerek Beppo'nun ayakkabılarını çıkardı. Onu yavaşça yatağa yatırdı. Ayaklarına ıslak bez sararak hepsi geçecek, her şey düzelecek diye onu yatıştırdı. Beppo'nun uykuya daldığını anlayınca kendisi de yere uzanıp ceketini başının altına koydu. Fakat uyuyamıyordu. Bütün gece duman adamları düşündü ve tasasız ömründe ilk defa olarak korktu. Zaman Tasarruf Şirketi merkezinden büyük kuşatma emri verilmişti. Büyük kentte görevli bütün ajanlar işlerini bırakıp Momo kızın aranmasına katılma emri almışlardı. Sokaklarda duman adamlar kaynaşıyordu. Damların üzeri, kanalizasyon çıkış kapakları, havaalanları, istasyonlar, otobüs durakları, her yer onlarla doluydu. Her şeyi kontrolden geçiriyorlardı. Fakat Momo'yu bulamadılar. Momo nihayet, "Hey, kaplumbağa, sen beni nereye götürüyorsun?" diye sordu. O sırada loş bir avludan geçiyorlardı. Kaplumbağanın sırtında şu sözler belirdi: "Korkma." Yazıyı okuyan Momo, "Korktuğum yok," diye biraz da kendi kendine cesaret vermek için söylendi. Ne de olsa biraz ürküyordu. Kaplumbağanın izlediği yol gittikçe daha dolambaçlı ve karışık bir hal alıyordu. Bahçelerden, köprülerden, tünellerden, geniş kapılardan, evlerin avlularından, hatta bir iki yerde kilerlerden geçip durmuşlardı. Koskoca bir duman adamlar ordusunun kendisini aradığını bilseydi, Momo kim bilir nasıl korkardı. Bunu aklına bile getirmediği için kaplumbağanın tuttuğu dolambaçlı yolda onu rahatlıkla izlemeyi sürdürüyordu. İyi ki böyle gidiyorlardı. Kaplumbağa nasıl trafik durumunu önceden sezerek yayalardan ve arabalardan etkilenmeden geçmeyi başarıyorsa, duman adamların da ne zaman, hangi köşede karşılarına çıkacağını önceden seziyordu sanki. Zira ara sıra onlar bir köşeden geçtikten az sonra duman adamlar orada beliriyor, fakat onlar uzaklaşmış oluyorlardı. Böylece hiçbirisiyle karşılaşmadılar. "İyi ki okumayı önceden öğrenmişim değil mi?" diye farkında olmadan konuştu Momo. Kaplumbağanın sırtında bir alarm işareti gibi tek kelime belirdi: "Sus." Momo bunun sebebini anlamadı ama söz dinledi. Çok yakınlarından üç karanlık gölge geçti. Şimdi bulundukları mahalle berbat bir yerdi. Sıvaları dökülmüş bir yığın kale gibi yapı, su birikintileriyle dolu pis sokaklar. Karanlık ve tenha. Zaman Tasarruf Şirketi merkezine Momo'nun görüldüğü haberi geldi. "İyi, yakalandı mı?" "Hayır, sanki yer yarıldı, içine girdi. İzini kaybettik." "Nasıl olur?" "Biz de anlayamadık. Bunda bir iş var herhalde." "Onu gördüğünüz zaman neredeydi?" "Sorun da burada. Bizim hiç bilmediğimiz bir mahalleydi." "Böyle bir mahalle yok. Durum açık. Öyle bir şey ki, nasıl söylemeli? Sanki bu mahalle zamanın bittiği yerde ve kız bu sınırı geçti." "Ne?" Merkez çılgına dönmüştü. "İzlemeye devam. Ne pahasına olursa olsun kız yakalanmalı. Anlaşıldı mı?" "Anlaşıldı." Momo önce şafak söküyor sandı. Bu garip ışık birdenbire çıkmıştı. Köşeyi dönüp şimdi bulundukları caddeye saptıkları zaman artık gece değildi ama gündüz de değildi. Bu aydınlık ne şafak ne de grup vaktine benziyordu. Bütün şekilleri olağanüstü bir netlikle ortaya çıkartan bir ışıktı bu. Nereden geldiği belli olmuyordu. Sanki her yönden geliyor gibiydi. Sokak taşları üzerine düşen gölgeler başka başka yönlerdeydi. Şuradaki ağaç sanki soldan ışık alıyor, öteki ev sağdan, gerideki anıtsa önden aydınlanıyor gibiydi. Hem bu anıt gerçekten çok garipti. Küp şeklinde kocaman siyah bir taşın üzerinde dev gibi beyaz bir yumurta duruyordu. İşte bu kadar. Evler de Momo'nun o güne kadar gördüklerine benzemiyorlardı. Göz kamaştıran bir beyazlıktaydılar. Pencerelerin ardı siyah gölgelerle kaplı olduğundan evlerin içinde kimsenin olup olmadığı anlaşılmıyordu. Fakat Momo'ya öyle geldi ki sanki bu evler bambaşka bir maksatla yapılmıştır. Yollar bomboştu. Ne bir insan, ne bir araba, hatta ne bir köpek, ne bir kuş. Her şey kıpırtısız, cam bir küreye hapsolmuş gibiydi. Bir esinti bile yoktu. Kaplumbağa şimdi daha da yavaş yürüdüğü halde buradan nasıl bu kadar çabuk geçtiklerine şaştı kaldı Momo. Bu garip mahallenin dışında, gecenin sürdüğü yerde, üç şık araba farların aydınlattığı taşlı, topraklı yolda ilerliyordu. İçlerinde bir sürü duman adam vardı. En öndeki arabada oturanlardan biri, Momo'yu tam o beyaz evlerin ve garip ışığın başladığı sokağa dönerken gören adamdı. Fakat o köşeye geldiklerinde garip bir şeyle karşılaştılar. Arabalar oldukları yerde çakılıp kaldı. Şoförler gaza basıyorlar, tekerlekler dönüyor, fakat arabalar sanki geriye doğru kayan bir bant üzerindelermiş gibi ilerlemeden duruyorlardı. Ne yaptılarsa olmadı. Bunun üzerine duman adamlar arabalardan indiler. İleride bir yerlerde hala görünen Momo'yu yaya izlemeye koyuldular. Ancak 10 metre kadar gittiler, gitmediler. Yorgunluktan bitkin, oldukları yerde kala kaldılar. Momo kız uzakta, kar gibi beyaz evlerin arasında kaybolmuştu. "Bitti," dedi biri. "Artık bitti. Onu bir daha yakalayamayız." Bir başkası, "Neden olduğumuz yerden ileri gidemedik?" diye sordu. "Birinci, ben de bu işi anlayamıyorum. Asıl önemli olan, şimdi bizim bu durumumuz hafifletici sebep olarak kabul edilebilir mi? Yani bizi mahkemeye verirler mi demek istiyorsunuz? Ne yani, ödül verecek değiller herhalde." Aramaya katılan bütün duman adamlar başları önlerine eğik, arabaların tamponlarına oturdular. Artık acele etmiyorlardı. Uzakta, çok uzakta bir yerde bembeyaz caddeler ve meydanlarda Momo hala kaplumbağanın peşinde yürüyüp duruyordu. Böyle yavaş yürüdükleri için sanki binalar yanlarından, cadde ayaklarının altından kayıyormuş gibiydi. Kaplumbağa yeniden bir köşeyi döndü, Momo da arkasından. Ve şaşkınlıkla durakladı. Bu sokak diğerlerinin hiçbirine benzemeyen bambaşka bir sokaktı. Aslında bu dar bir sokak çıktı. Sağda solda sıralanan binalar, kulelerle, balkonlarla süslenmiş camdan birer saraydılar. Sanki yıllarca deniz dibinde kalmış da, üzerleri yosunlar, mercanlar, çeşit çeşit deniz kabuklarıyla bezenmiş ve birden su yüzüne çıkmış gibi bir sedef parıltısı içindeydiler. Bu sokağın sonunda tek bir ev vardı. Sokak o evin önüne çıkıyordu. Evin ortasında büyük yeşil bir kapı vardı. Üzeri oymalarla süslüydü. Momo, duvarda, başının üzerinde mermer bir sokak levhası gördü. Üstünde altın harflerle şu yazı okunuyordu: "Hiçbir zaman sokağa." Momo yazıyı göz açıp kapayıncaya kadar okudu belki ama bu sırada kaplumbağa uzaklaşmış, sokağın dibindeki evin kapısına varmıştı bile. "Bekle beni kaplumbağa," diye seslendi Momo. Ne gariptir ki kendi sesini duyamadı. Oysa kaplumbağa onu duymuş olmalıydı. Durup geriye baktı. Momo ona ulaşmak istiyordu ama hiçbir zaman sokağına girdiklerinden beri su altında hızlı bir ter akıntı ile karşılaşmış gibi ya da şiddetli bir rüzgarı göğüslercesine zorlukla ilerleyebiliyordu. Bu anlayamadığı itişe karşı direnmek için evlerin çıkıntılarına sığınıyor, bazen de dört ayak olup emekliyordu. Sonunda sokağın öbür ucunda durduğunu gördüğü kaplumbağaya doğru bağırdı. "İlerleyemiyorum, yardım et bana." Kaplumbağa ağır ağır geri geldi. Momo'nun önünde durduğunda üzerinde şu yazılar belirmişti: "Geri geri yürü." Momo bunu denedi. Geri geri yürümeye başladı. Gerçekten kolay oluyordu. Ama kendisine de bir haller olduğunu fark etti. Böyle geriye doğru yürürken düşünceleri de geriye doğru kayıyordu. Nefes alışı terstendi. Kendini geriye gidiyor sanıyordu. Kısacası geriye doğru yaşıyordu. Sonunda sert bir şeye değdi. Döndü ve kendini sokağın sonundaki evin önünde buldu. Birden korktu. Yeşil metalden yapılmış kabartmalı kapı yakından çok kocamandı. Acaba içeri girecek miyim diye düşünürken kapının iki kanadı birden kendiliğinden açıldı. Momo kapının üzerinde bir levha bulunduğunu o zaman gördü ve bir an durup okudu. Hiçbir yerde evi. Fakat okuması pek çabuk olmadığından kapının iki kanadı da yavaşça kapanmak üzereyken Son anda içeri süzüldü. O girer girmez kapı arkasından gürültüyle kapandı. Şimdi yüksek tavanlı, uzun bir koridordaydı. Sağda solda çıplak kadın ve erkek heykelleri vardı. Tavanı bunlar tutuyordu. Burada artık aksi yönden gelen bir direniş hissi yoktu. Momo yine kaplumbağanın ardından koridor boyunca yürümeye başladı. Dipte küçük bir kapının önünde kaplumbağa durdu. Kapı öyle ufaktı ki Momo ancak eğilerek geçebilirdi. Kaplumbağanın sırtında yeniden bazı harfler belirdi. Geldik sözünü okudu Momo. Sonra çömelerek kapının üzerinde burnunun hizasına gelen levhadaki yazıyı okudu. Secundus Minutius Hora Usta. Dipnot. Saniye, dakika. Dipnot sonu. Momo derin bir nefes aldı ve kapının küçük tokmağını çevirdi. Kapı açılınca içeriden karma karışık, tik tak, çıngırak, zil sesleri bir müzik gibi aksetmeye başladı. Çocuk kaplumbağayı izledi ve küçük kapı arkalarından yavaşça kapandı. Birinci bölüm. Kötüler kötülüklerden kötülük seçerken. Zaman Tasarruf Şirketi'nin ajanları uzayıp giden dehlizler ve koridorlarda koşuşup birbirlerine en son haberleri fısıldıyorlardı. Yönetim kurulunun bütün üyeleri olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. Bir kısmına göre bu, büyük bir tehlike karşısında bulunduklarına işaretti. Diğer bir kısım ise bundan, akılda olmayan yeni bir zaman kazanma olanağının doğmuş olacağı sonucunu çıkarıyordu. Geniş toplantı salonunda Duman Adamların yönetim kurulu üyeleri hazırdı. Upuzun bir masanın çevresinde yan yana sıralanmışlardı. Her zamanki gibi hepsinin kurşun rengi çantaları yanlarında ve küçük gri sigaraları ağızlarındaydı. Yalnız melon şapkalarını çıkardıkları için kabak kafaları parıldıyordu. Deyim yerinde ise atmosfer bozuktu. Uzun masanın baş ucunda oturan başkan ayağa kalktı. Mırıltılar kesildi. İki sıralı kül rengi suratlar, "Baylar," diye başladı. "Durumumuz çok ciddi. Sizlere acı fakat değiştirilemez gerçeği bildirmek zorundayım. Momo kızın yakalanması için hemen bütün işe yarar ajanlarımızı kullandık. Bu kovalama 6 saat 30 dakika 8 saniye sürdü. Buna katılan ajanlarımız asıl görevleri olan zaman kazanma işlerini bu arada yapamadılar. Bu kayba bir de kovalamak için sarf ettikleri zamana ekleyin. Sonuçta kaybımız olan zaman tamı tamına 3 milyar 738 milyon 259 bin 414 saniyedir. Baylar, bu bir insanın ömründen daha fazladır. Artık bunun bizim için ne anlama geldiğini açıklamaya gerek duymuyorum. Bir süre sustu. Salonun baş tarafındaki duvarda dev gibi metal bir kapı vardı. Üzerinde bir takım sayılar yazılı birkaç kilit göze çarpıyordu. Başkan kolunu görkemli bir hareketle kapıya doğru kaldırıp sesini yükseltti. "Zaman hazinemiz baylar, tükenmez değildir. Aradığımıza değseydi bari. Sadece boşuna kaybedilmiş bir zaman. Momo kız elimizden kaçtı. İkinci bir defa böyle bir şey olmamalı. Bize böyle pahalıya mal olacak her türlü girişime karşıyım. Tasarruf etmek zorundayız baylar, savurmak değil. Sizden dileğim bütün planlarınızı bu anlamda yapmanızdır. Başka diyeceğim yok. Teşekkür ederim." Yerine oturup sigarasından kalın dumanlar savurdu. Sıralar arasında heyecanlı fısıltılar dolaştı. Bu sefer masanın öteki başından bir konuşmacı kalktı ve bütün başlar ona döndü. "Baylar," diye başladı. "Zaman tasarruf şirketimizin sağlam kalması hepimizin gönülden dileğidir. Ama bana öyle geliyor ki olayı bu kadar büyütüp tedirginlik yaratmak ve felaket haline getirmek gereksiz. Durum böyle değil. Hepimiz biliyoruz ki zaman hazinemizin yedek deposu söz konusu kaybın birkaç katını bile karşılayacak kadar doludur. Bir insan ömrü bizim için nedir ki? Önemsiz bir kırıntı. Bununla beraber bu gibi şeylerin tekrarlanmaması konusunda Sayın Başkanımızla aynı görüşteyim. Fakat Momo kız olayı zaten tektir. Şimdiye kadar benzerine rastlanmadığı gibi ikinci defa olacağını da sanmıyorum." Sayın Başkanımız Momo kızın elimizden kaçırılmasını kınamakta haklıdır. Fakat biz zaten bu kızı zararsız hale getirmek istemiyor muydu? İşte en iyi şekilde oldu bu. Kız ortadan kayboldu. Zamanın ötesine geçti. Kurtulduk. Sanırım bu sonuca sevinmeliyiz. Konuşmacı söylediklerinden memnun, gülümseyerek oturdu. Birkaç yerden zayıf bir iki alkış duyuldu. Şimdi de uzun masanın ortalarından bir konuşmacı doğruldu. Asık bir yüzle söze başladı. Kısa konuşacağım. Şimdi dinlediğimiz yatıştırıcı konuşmayı son derece sorumsuz buluyorum. Bu çocuk sıradan bir çocuk değil. Biliyoruz ki bize ve işimize son derece zarar verecek bazı yetenekleri var. Bu olayın şimdiye kadar tek olması bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez. Uyanık olmalıyız. Bu çocuğu denetim altına almadan rahat edemeyiz. Ancak o zaman bize artık zarar veremeyeceğinden emin olabiliriz. Zamanın ötesine geçmeyi nasıl başardıysa geri dönmeyi de her an başarabilir ve dönecektir. Yerine oturdu. Kurulun diğer üyeleri başlarını omuzlarının içine çekip oldukları yerde sindiler. Baylar diye üçüncü konuşmacının karşı sırasında oturan biri sözü aldı. Ama biraz açık konuşmak zorundayım. Gerçeklerden kaçmayalım. Bu işe yabancı bir gücün karıştığını kabul edelim. Ben bütün olasılıkları düşündüm. Bir insan yavrusunun canlı olarak ve kendi gücünü kullanarak zamanın ötesine geçme olasılığı 42 milyonda birdir. Başka bir deyişle, pratik olarak olanaksızdır. Yönetim kurulu üyeleri arasında heyecanlı bir uğultu yükseldi. Ortalık yatışınca konuşmacı devam etti. Her şey gösteriyor ki Momo kıza bizim elimizden kurtulması için yardım edilmiştir. Kimden söz etmek istediğimi hepiniz biliyorsunuz. Söz konusu olan Hora Usta denen kişidir. Bu isim duyulur duyulmaz duman adamların bir kısmı tokat yemiş gibi titremeye, bir kısmı yerinden fırlayıp protesto ettiklerini yüksek sesle birbirlerine bağırmaya başladılar. Dördüncü konuşmacı kollarını iki yana açıp gürültüyü önlemeye çalıştı. Lütfen baylar, kendinizi toplayın efendim. Bu ismin bir kere bile olsa anılmasının yakışık almadığını ben de biliyorum. Bunu söylemem kolay olmadı. Ama her şeyi açıkça görmek zorundayız. Söz konusu kişi eğer Momo'ya yardım etmişse bunun bir sebebi var demektir. Ve çok açıktır ki bu sebep bize karşıdır. Kısacası baylar, şunu iyice bilmeliyiz ki söz konusu kişi bu çocuğu yalnız geri göndermekle kalmayıp onu bize karşı silahlandırıp gönderecektir. O zaman bizim için ölüm tehlikesi var demektir. O halde biz burada bir insan ömrünü ikinci defa gözden çıkaracak mıyız falan diye düşünmeyi bırakıp gerekirse bu yola her şeyimizi, tekrar ediyorum, her şeyimizi koyalım. Zira böyle bir durumda tasarruflarımız bize çok pahalıya mal olacak. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Duman adamlar arasında heyecan arttı. Herkes birbiriyle konuşuyordu. Bu sırada beşinci konuşmacı sandalyesinin üzerine fırlayıp sesini duyurmaya çalıştı. Susalım, susalım. Konuşmacı arkadaşımız bütün tehlikeleri sayıp döktü. Fakat anlaşılan buna karşı ne yapmamız gerektiğini kendisi de bilmiyor. Her türlü özveriyi göstermeliymişiz. İyi. Hazinemizi esirgememeliymişiz. Bu da iyi. Ama bunların hepsi boş sözler. Asıl ne yapacağımızı söylesin bize. Hiç kimse o söz konusu kişinin Momo kızı bize karşı neyle silahlandıracağını bilmiyor. Bilinmeyen bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Çözülmesi gereken problem asıl budur. Salondaki gürültü ayyuka çıkıyordu. Bağıranlar, masaları yumruklayanlar, ellerini yüzlerine vuranlar gırla gidiyordu. Herkes panik içindeydi. Altıncı konuşmacı gürültü arasında güçlükle sesini duyurmaya çalışıyordu. Üst üste birkaç kere, "Fakat baylar, baylar lütfen, lütfen sakin olalım, rica ederim." diye tekrarladıktan sonra sözünü dinletebildi. Soğukkanlılığı elden bırakmayalım. Şimdi en önemli şey budur. Diyelim ki Momo kız geri geldi. Elinde ne tür bir silah varsa artık bilmiyoruz. Herhalde onunla teke tek savaşacak değiliz. Bizim böyle bir karşılaşma için uygun bir yapımız yok. Ajan BLW-553C'nin durumunu göz önüne getirin. Aslında buna da gerek yok. İnsanlar arasında yeterince yardımcımız var. Eğer bunları kurnazlık ve gizlilikle kullanabilirsek, Momo kızdan da, ondan gelecek tehlikeden de kendimiz ortaya çıkmadan kurtulabiliriz. Bu hem ucuz ve tehlikesiz olur, hem de en etkin yoldur. Yönetim kurulu üyeleri derin bir soluk aldılar. Bu öneri hepsine uygun görünmüştü. Hemen kabul etmek üzereydiler ki masanın öteki ucundan yedinci bir konuşmacı söz aldı. Baylar, burada hep Momo kızdan nasıl kurtulacağımızı düşünüp duruyoruz. Açıkça söyleyelim, bu korkudan ileri geliyor. Oysa korku insanın aklını başından alır. Bana kalırsa biz büyük bir fırsat kaçırıyoruz. Bir atasözü ne der? Yenemediğin kişiyle dost ol. Neden Momo kızı kendi tarafımıza çekmeye çalışmıyoruz? Dinleyin, dinleyin diye seslendi birkaç kişi. Biraz daha açıklar mısınız? Konuşmacı anlattı. Öteden beri bizim arayıp durduğumuz o söz konusu kişiye giden yolu bu çocuk bulmuş. Demek ki her zaman oraya yine gidebilir ve bizi de götürebilir. O zaman kendi yöntemimizle söz konusu kişiyle hesaplaşırız. Onun işini çok çabuk bitireceğimizden eminim. Hem bir kere o noktaya geldik mi, artık bin zahmetle saatleri, dakikaları, saniyeleri toplamaya gerek kalmayacak. Bütün insanlığın tüm zamanını bir vuruşta ele geçireceğiz. İnsanların zamanına hükmedenin gücü sınırsız olur. Baylar, iyi düşünün. Amaca ulaşıyoruz. Hepinizin yok etmeye çalıştığı Momo kız sağlayacak bize bunu. Salona bir ölüm sessizliği yayıldı. Sonra birden bir ses çıktı. Fakat biliyorsunuz değil mi? Momo kıza yalan söylenmiyor. Ajan BLW-553C'nin başına gelenleri unutmayın. Aynı şey hepimizin başına gelebilir. Konuşmacı, yalandan söz eden kim? Elbette ona planlarımızı açıkça anlatacağız dedi. Biri hemen karşı çıktı. Ama o zaman buna hiç yanaşmaz. Bu olacak şey değil. Ben bundan pek emin değilim diyerek tartışmaya katıldı 9. konuşmacı. Elbette ona çekici gelecek bir şeyler sunacağız. Örneğin ona istediği kadar bol zaman için söz verebiliriz. Öteki duman adam tutmayacağımız bir söz diye atıldı. 9. konuşmacı elbette tutacağız diye soğuk soğuk güldü. Yoksa dürüst davranmadığımızı hemen anlar. Bu sırada başkan elini masaya vurarak bağırdı. Hayır hayır buna dayanamam. Eğer ona istediği kadar zaman verecek olursak bu bize bir hazineye mal olur. Konuşmacı hiç de değil dedi. Bir tek çocuk ne kadar zaman harcayabilir? Şüphesiz devamlı bir kayıp olacak ama buna karşı bir de kazancımızı düşünün. Bütün insanların zamanı. Momo'nun bundan kullanacağı kadarını gider defterinde masraf olarak gösteririz. Elde edeceğimiz kârı düşünün baylar. Konuşmacı yerine oturdu. Herkes kârı düşünüyordu. Sonunda 6. konuşmacı, gene de bu iş olmaz dedi. Neden? Nedeni basit. Bu kızın zaten istediği kadar zamanı var. Onu fazlasıyla sahip olduğu bir şeyle kandırmaya kalkmak anlamsız. 9. konuşmacı, öyleyse önce ondan zamanını alırız dedi. Başkan yorgun bir sesle, ah dostlarım dedi. Bir çember içinde dönüp duruyoruz. Bu çocuğa yaklaşamıyoruz bir türlü. Sorun da bu. Hayal kırıklığının yol açtığı bir iç çekiş salonu dolaştı. İzninizle bir önerim var, diye el kaldırdı 10. konuşmacı. Başkan, söz sizin, konuşun dedi. Duman adam başını başkana doğru eğerek selam verdi ve konuştu. Bu kız arkadaşlarına çok bağlı. Zamanını başkalarına ayırmayı seviyor. Ama düşünün bir kere. Zamanını paylaşacağı kimseyi bulamazsa ne yapar? Planımızı gönül rızasıyla uygulamak istemezse biz de arkadaşlarına yöneliriz. Evrak çantasından bir liste çıkardı, açtı. Öncelikle bir çöpçü Beppo ve turist rehberi Gigi var. Sonra da isimleri uzun bir liste tutan çocuklar. Görüyorsunuz baylar, büyük bir sorun yok. Bütün bu kişileri ondan öyle çekip uzaklaştıracağız ki onlara bir daha erişemeyecek. O zaman zavallı küçük Momo yalnız kalacak. Bol bol vakti olmuş, neye yarar? Büyük olacak zaman ona. Hatta bir lanet. Er geç buna dayanamayacak hale gelecek. İşte o zaman biz ortaya çıkıp koşullarımızı öne süreceğiz. Saniyenin onda birine karşı 1.000 yıl ile bahse girerim ki arkadaşlarını geri alabilmek için bize o kişiye giden yolu gösterecektir. Başları umutsuzluk içinde önlerine düşmüş olan duman adamların dikildikleri görüldü. Dudaklarında bıçak gibi keskin gülüşler belirdi. Alkış sesleri dipsiz bucaksız koridorlarda, dehlizlerde yankılar uyandırdı.